Şimdi beraber bir bakalım bu genç adamının öyküsüne. Tekvin dedik. Tekvin kitabı bab 39 ayetler 7'den sonuna kadar, bölümün sonuna kadar. Ve bu şeylerden sonra vaki oldu ki efendisinin karısı Yusuf'la göz atıp benimle yat dedi. Fakat reddedip efendisinin karısına dedi. İşte efendim benimle evde ne olduğunu bilmez ve kendisine ait olan her şey elime vermiştir. Bu evde o benden büyük değildir. Ve senden başka bir şey benden esirgemedi. Çünkü sen karısısın. Ve nasıl bu büyük kötülüğü yapayım ve Allah'a karşı suç işleyeyim? Ve her gün Yusuf'a söylediği halde onun yanında yatmak yahut onunla beraber olmak ricasını dinlemezdi. Ve vaki oldu ki günlerin birinde işini yapmak için eve girdi ve orada ev halkından içeride kimse yoktu. Ve benimle beraber yat diyerek onu esvabından tuttu. Ve Yusuf esvabını onun elinde bırakıp kaçtı ve dışarı çıktı. Ve vaki oldu ki esvabını elinde bırakıp dışarıya kaçtığını görünce evinin adamlarını çağırdı ve onlara dedi. Bakın bizimle eğlenmek için bu İbrani adam bizi getirdi. Benimle yatmak için yanıma geldi ve yüksek sesle çağırdım. Ve vaki oldu ki sesimi yükseltip çağırdığımı işittince esvabını yanıma bırakıp kaçtı ve dışarıya çıktı. Ve efendisi evine gelinceye kadar esvabını yanında alıkoydu. Ve ona bu sözlere göre söyleyip dedi. Bizi getirdin İbrani köle benimle isasa etmek için yanıma geldi. Ve vaki oldu ki sesimi yükseltip çağırdığım zaman esvabını yanıma bırakıp dışarıya kaçtı. Ve vaki oldu ki efendisi bana senin köylen böyle yaptı diyerek karısının kendisine söylediği sözleri işittiği zaman öfkesi alevlendi. Ve Yusuf'un efendisi onu alıp zindana kralın makbuzlarının bağlandığı yere teslim etti ve orada zindanda kaldı. Fakat Rab Yusuf'la idi ve ona inayet gösterdi ve zindan müdürünün gözünde ona lütuf verdi. Ve zindan müdürü zindanda olan bütün mahpusları Yusuf'un eline verdi. Ve orada yapılan her şeyi yapan o idi. Zindan müdürü onun eline olan hiçbir şeye bakmazdı. Çünkü Rab onunla idi. Ve yaptığı şeyde Rab ona muvaffakiyet veriyordu. Bu genç adam yakışıklı idi, kuvvetli idi. Onun işi de iyi gidiyordu. Ve onun çorbacının karısı ona göz diktiğinde şimdi başlıyor bir problem. Üç dalga gidiyor bu deneme. Üç çeşit deneme oldu. Birinci deneme üzerine tutamadı onu değil mi? Yedinci ayette diyor, işte karısı dedi benimle yat. Ama o reddetti bunu. Ondan sonra her gün denedi. Onuncu ayet diyor. Ve her gün Yusuf'a söylediği halde onun yanına yatmak yahut onunla beraber olmak ricasını dinlemezdi. Kulak asmadı. Ve üçüncü aşamada onu elinde tutup yatağa bindirmek istedi. Yani günah ona el koymak istedi. Ve o bu denemeye karşı dayanabildi. Ve kısaca bir bakalım nasıl ve neden, ne sebepçe dayanabildi. Nasıl yenebildi? Birincisi bu idi. Onun prensipleri vardı. Neden? Ona konulan güven hor kullanmak istemedi. Onun çorbacı her şey onun elime teslim etti. Ve ona bir güven bindirdi. Ve bu güveni hor kullanmak istemedi. Ve bu iyi bir hazırlık değil mi? Prensiplerin var mı senin hayatında? Sana verilen güven hor kullanma. Ve ayrıca diyor, Yusuf dedi, hayır, karısına dedi, sen benim çorbacının eşisin. Benim çorbacının eşi sensin. Sen onun malısın, değil benim malım. Hakkım yok sana el koyayım. Komşunun malına saygı gösterdi. Bu da bir prensip. Sana ait olmayan kız, kadın, göz dikme, ümit bağlama, düşüncelerde onunla gezme. Bu da bir prensiptir. Ve görüyoruz, onun hakkı olmayan şeyi onu elde etmek istemedi. Ve doğrudan doğruya kuraşla söyledi, sen onunsun değil benim. Onun yerini gösterdi. Neden dayanabildi? Çünkü onun belirli prensipleri vardı. Kardeşim, kız kardeşim, senin hayatında lazım olsun belirli prensipleri ne zaman denenmeye sana geliyor ki bu prensiplere dayanarak karşı durabilesin? İş çok geç oluyor. Ne zaman başlıyorsun orada denemenin içinde artık prensipleri arama. Hazırlıklı girmelisin denemeye. Daha deneme yokken kendini hazır et. Belirli prensiplere koy hayatına. İkinci bir durum var. Onda Allah korkusu vardı. O ne dedi? O dedi ki, ve nasıl bu büyük kötülüğü yapayım ve Allah'a karşı suç edeyim? Allah korkusu onda vardı. Yani Yusuf'un hayatında en büyük bağlılığı Rabb'e karşı olan bağlılığıydı. Bu sebeple herhangi başka bir bağlılığı onu saramadı. Anlıyor musun? Eğer senin hayatındaki Allah korkusu varsa, Allah sevgisi varsa, bu seni koruyacak, düşmeyesin yanlış bir duruma. Bu görünsün senin hayatında. Ve üçüncü bir durum var. O denemeye karşı durdu. Ona fırsat vermedi ki onun duygu hayatında onun düşüncelere girsin bu durum. Çok kolay bir iş olurdu değil mi? Çorbaçının karısı sana emrediyor, sen işçisin orada. Gel benimle yat dedi. O karı herhalde çok yakışıklı bir karıydı. Bu bir fırsattır. Bedava onunla yatabilirsin, onun buyruğu üzerine. Ama o dayandı, karşı durdu ve boyun eğmedi. Ve ne yaptı? Kendini sait tuttu, ona bindirilmiş işlerle. İş başındaydı, boş gezmedi. Boş gezseydi ona bir tutsağı olurdu. Ama ne var ki o her günün işi peşinden koştu, hayatını bir sıraya koydu ve günlerin her günün işi vardı ve onu yapmaya çalışıyordu. Onunla meşgul idi, onunla sait oldu, boş gezmedi ve bu onu koruyordu. Yakup mektubunda 4. bölüm 7. ayet şunu okuyoruz. Bunun için Tanrı'ya boyun eğin, şeytana karşı durun. O da sizden kaçacaktır. Tanrı'ya yaklaşın, o da size yaklaşacaktır. Bu durumda hatırlıyor musun Davut ne zaman savaşa girmedi, ne zaman boş gezdi? Batseba ile ilişkiyi kurdu ve denemeye dayanamadı ve düştü günaha. Boş gezmekten işte büyük tehlike geliyor. Kendini sait tut. Rabbin işinde ya da sana emanet edilmiş işinde kendine bul bir meşguliyet, bir işi bul ve boş gezme. Kendini kontrole getir. Dördüncü bir durum var. Ne zaman karşı durmak fayda getirmedi. O birinci olarak reddetti. İkinci olarak söz dinlemedi. Kulak asmadı ona. Ama ne zaman o kadın onun kolu tutmak istediği tek çare kaldı, kaçmak. Erkek kaçar mı? Korkak ya. Ama kaçtı. Kaçtı, bu durumda en uygun idi. Kaçmak tek çare idi. Ve gerçek erkekliği burada gösterdi. Kolay olurdu yatağa binme. Ama o kaçtı. Çünkü Allah korkusu vardı. Erkeklik vardı onda. Dayanabildi. O kadın onu saramadı, çekemedi. O daha fazla bağlı olduğu için Allah'a. Ve bunu okuyoruz 2. Timoteus mektubunda 2. bölüm 22. ayet. Gençlik tutkularından kaç. Kaçmak tek çare, bitki çare belki bu olur. Kaç. Peki dayanamıyorsun, o zaman kaç, vazgeç, uzaklaş. Eğer dayanamazsan. Bu çok önemli bir sözdür. Ve böylece yenebildi. Bir gün zengin bir adam, onun çok paytonları vardı ve onun en güzel paytonu için bir şoför arıyordu. Ve bir objava verdi, hani bir ilan verdi. Arıyorum bir şoför benim paytonum için. Ve geliyorlar çeşitli insanlar. Birincisi gelirken işi almak istiyor ama o adam o şoförü soruyor. Sen ne kadar yaklaşabilirsin uçuruma düşmeden, içine girme, yani yol kenarına ne kadar yanaşabilirsin ki arabaya devrilmeden. O diyor, ben yaklaşık 20 santime kadar yaklaşabilirim diyor düşmeden. İyi diyor, bekle. İkincisi geliyor, ona soruyor. Sen ne kadar yaklaşabilirsin yol kenarına düşmeden? O diyor, öbürsünün sözü duydu ya, o şimdi diyor, ben daha 10 santime kadar yaklaşabilirim düşmeden. O da diyor, bekle. Üçüncüsü geliyor, ona aynı soru soruyor. Sen ne kadar yaklaşabilirsin uçuruma? O diyor, ama efendim, uçurumdan ne kadar mümkünse uzak duracağız. Ve onu işe aldı. Değil, ne kadar yaklaşabilirsin ve dayanabilirsin, ne kadar uzaklaşabilirsin, daha iyi, işte ona daha büyük bir güven veriyordu. Demek ki o şoför tehlikeden sakınıyordu, uzak duruyordu ve öyle bir şoför işe alındı. Yani bu örnekle demek istiyoruz, uzak duralım bu işlerden. Kaçmak belki tek çaredir bazen. Ve sana diyecekler, ah bak, nerede senin erkekliği? Ama gerçek erkekliği, gerçek kuraş, kendini sapt edebiliyorsun demek, kendini kontrolde tutabiliyorsun demek, bu erkekliktir. Bu erkek yüzü gösterirsin böylece. Ve kutsal kitap gerçekçi bir kitap olduğu için bizi değil sadece iyi olan durumlara gösteriyor, kötü bir örnek de bizi gösteriyor ki aynısını yapmayalım diyene. Ama onu tamamen okumayacağız. Sadece size anlatacağım. Bunu okuyoruz. 2. Samuel kitabında, yani Torak Nigana Tsaritse 13. bölüm ayetleri 1'den 29'a kadar orada yazıyor. Padişahın oğullarından birinin adı idi Amnon. Ve Amnon onun abisinin kızlarından, yani padişah kızlarından yine biri sevdalandı. Aşık oldu ve onu istedi ve bu aşık onu hasta etti. Artık apetit kalmadı onu ve hasta yatma başladı. Ve onun dostlar yanına geldiler. Senin neyin var ya, anla bakalım. Sen galiba sevdalandın ha? Ve derdini anlattı. Evet, ben bu kızı istiyorum ama elde edemiyorum. Kurajım yok. Ve onun kötü dostlar ona kötü bir akıl veriyorlar. Ve bu kötü akıl üzerine iş bağlanıyor. Dediler ki, sen kendini daha fazla hasta göster ki ve senin babandan, padişah olan babandan rica et ki falan kızı çağırsın, sana ekmek yapsın ve seni yedirsin. Kendini çok perişan duruma göster ki sana versin, yani sana hizmet etsin diye. Ve böylece sana yanaşacak ve sen onu koparacaksın. Sen onu yatağa bindireceksin. İş hazır olur. İsteğin olacak. İşte adam bunu yaptı. Kötü arkadaşların kulağı astı ve onun dediğini yaptı. Kendini perişan duruma gösteriyor. Ve ne oluyor? Tabii ona hizmet etmeye için geliyor. Daha haberleri yok. Bir şeyden o kızın ne zaman kimse olmuyor. Kadına diyor, o kıza diyor, bana ekmek getir yatağımın yanına. Ne zaman yanaşıyor onun yanına, diyor, bütün hizmetçiler çıkın dışarıya. Belki bir şey duydu, bir şey hissetti, ne bileyim, ama birdenbire soğuklukla ona tecavüz etmek istiyor. Kız diyor, yapma bunu. Yeter ki beni iste babandan, o beni sana verecek. Ama o kör oldu artık, deli oldu aşıktan ve ona soğuklukla
İşte tecavüz etti. Tecavüz ettikten sonra sevgi döndü öfkeye ve onu dışarı attı. Nefret duydu birdenbire ondan. Neden sırasız bir iş yaptığına. Onun sıvesti onu suçluyordu. Ve tabii ki ne oldu? Nefret, sevgi nefrete döndü. Çok kötü bir şey. Onun babası Davut işte öfkelendi. Ve sonra onun beden abisi onu öldürdü. Yani bu çok acı bir durum. Çok kötü örnekler var. Beklemeyen bir sevgi sonra pişman olacak. Bunu öğren. Gerçek sevgi bekleyebilir de.
Eş aramak ve nişanlılık temasında Rabbin sana bir sözü var. Mezmurlardan 37 ayet 4. Orada şöyle diyor. Rab'den de lezzet al, o da sana yüreğinin dileklerini verecektir. Bu kesin Rab'in bir sözüdür. Eğer Rab'den lezzet tat, yani hoşnut alırsan, Rab'i seversen, ona bağlılığı kalırsan, bağlılıkta yaşarsan, o sana gerekeni verecektir, söz verdi. Ve bu birinci yer gelmeli. Eş aramakta da tema olursa da bile birinci yer Rab almalısının yerinde. Değil eşi, değil herhangi başka bir iş. Ve böylece seksualnost ve senin duygu hayatı ve bu ihtiyacı sıraya da koyabileceğin. Eğer birinci yer Rab alırsa. Neden Rab'den geliyor iyi bir kadın? Ve bu zaten anlaşılmaz bir şeydir. Süleyman da bunun üzerine şaşırdı. Ve diyor Süleyman meselelerinde 30. bölümünde ayetler 18 ve 19. Benim için şaşılacak 3 şey var ve 4 şey var ki onları bilmiyorum. Havadaki kartalın yolu, kaya üzerinde yılanın yolu, denizin ortasında geminin yolu ve genç kadınla olan erkeğin yolu. Yani anlaşılmaz bu aşk, bu bağlantı, bu bağlılık, bu birbirini bulmak, anlamak ve kabul etmek ve bir beden, bir insan olmak, bir beraberlikte bu şaşılacak bir şey. Rab'in istediği bir şeydir. Ve bu sebeple onu bakalım nasıl olsun. Ve yeniden kutsal kitaptan bir örnek almak isteyeceğiz. Ve kutsal kitap bize nasıl bir örnek veriyor? Acaba var mı eş aramak üzerinde biri? Evet var. Her daim bu insanlık historiasında bir yenilik değil. Neden? Baştan beri böyle bir durum vardı. Rab istediği evlilik olsun, insanlar da çoğalsınlar ve yeryüzünü doldursunlar. Ama bu değil sadece tek sebep olsun evliliğin, eş bulmanın yeryüzünü doldursun diyeni. Hayır, onların arasındaki bağlantı, bağlılığı simgelesin de Allah'ın sevgisi, inançlar topluluğun arasındaki bağlantı da simgelesin. Tekvin 24. bölümünde burada biri arıyor bir eş. Daha doğrusu onun babası arıyor oğlu için bir eş. Abraham, İshak evli değil. Ama Abraham Allah'tan korkan, Allah'a güven bağlayan, Allah'ı seven biriydi. Ve Allah'ın isteğini yerine getiren biriydi. Ve bunun üzerine de tabii ki Allah'ın isteğine uygun bir eş arıyor kendi çocuğu için. Ve onun hizmetçisini yolluyor. Ve ona bunu bindiriyor. 2. ve 3. ayeti okuyoruz. Ve İbrahim evinin ihtiyarı olup kendisine ait bütün şeylere idare eden kölesine dedi. Rica ederim elini uyluğumu altına koy. Ve göklerin Allah'ı ve yerin Allah'ı Rabbin hakkı için sana yemin verdiririm ki içinde oturmakta olduğum Kenanlıların kızlarından oğluma kadın almayacaksın. Fakat benim memleketime ve akrabalarıma gideceksin ve oğlum İshak için bir kadın alacaksın. Yani kendi insanlarından alsın bir kadın. Bu oluyor tabi eski vakitlerde böyle. Ama demek istiyoruz bir inançlı lazım, bir inançlı ile evlensin kendi insanlarından. Bu bir örnek bize olsun. 12. 14. ayetten şunu okuyoruz. Nasıl şimdi çıktı bu eş arama? Ve dedi, ya Rab, efendim İbrahim'in Allah'a niyaz ederim. Bugün işimi rast getir ve efendim İbrahim'e lütfeyle. İşte ben su pınarı yanında duruyorum ve şehir halkının kızları su çekmek için çıkıyorlar. Ve vaki olsun ki kendisine rica ederim testini indir ve içeyim diye diyeceğim ve iç ve senin develerine de içireyim diyecek olan genç kadın kulun İshak için senin tayin ettiği olsun. Ve efendime lütfettiğini bununla bileyim. Yani bu kul, bu hizmetçi, o da dua ederek görevini yerine getirmek istedi. O yollandığı bir eş bulsun onun çocuğuna. Ama işi yapamadı kendi aklına dayanarak. Bu sebeple diz çöküp Allah'ın önünde dua ederek ondan akıl istedi, ondan bir işaret istedi. Onunla danıştı. Kardeşim, kız kardeşim, eş bulmak senin derdiyse Allah'la danıştın mı? Allah'tan sordun mu? Allah'tan istedin mi? Akıl ve anlayış. Ve sana göstersin. Ve ne var ki o bütün bölümünde okuyabiliriz. Bütün ayetleri okuyamayacağız. Şimdi görebiliriz. Rab onun duasını işitti. Bir kız geldi. Onun adı Rebeka. Ve o tam bu sözleri söyledi ona ve bundan anladı. Rab benim duamı işitti. Ve Vetnaga yeri kapandı ve diz çöküp Allah'a şükretti. Allah'a şükretmeyi unutmadı. Ve sonra gidiyor onun hanesine. Ve durumu anlatıyor. Yani bir eş arıyor diye. Ve hanedekilere söylediler, kıza da sordular ve ona bir sorduk, bir sorulamıyorlardı. Kızı serbest bırakıyorlar, soruyorlar, sen istiyor musun? Bu da önemlidir, istek üzerine sorulamakla değil. Ve verdiler ve okuyoruz, ne zaman İshak akşam üzerine çıkıyordu tarlada düşünmek için, dua etmek için, tam o anda o köle, o hizmetçi geliyor seçilmiş olan kızla. Ve ona getiriyor ve evleniyorlar ve kabul ediliniyor. Yani burada var, eş arandı dua etmekte. Rab da hesabına katıldı. Rab'la danışarak işler yapıldı. Ve bu işte büyük bir örnek olmalı. Eş aranmıyor denemek için. Hani bir eş arayayım da bakayım onunla olacak mı iş, bir deneyeyim birazcık, birkaç sene onunla yaşayayım da sonra bırakışayım da başkasıyla evleneyim. Kardeşim, kız kardeşim, böyle bir akıldaysan bu düşünce çıkar aklından. Kutsal kitap bizi gösteriyor ki bir yol. Eğer evlenirsen bu oluyor bütün hayatını süren bir ilişki. Ancak ölüm sizi ayırt etsin. Bir bağlılık olsun ömür boyunca değil, denemek için evleniliyor. Bu sebeple bu çok önemli bir karardır ve akılca davranmalısın. Rabbe danışarak davranmalısın ki yanlış bir karar vermeyesin. Neden? Bütün hayatta tutsak edebilir. Rabbin işinde işlemeyesin diye seni tutsak edebilir eğer yanlış bir eşiyle evlenirsin. Bu sebeple eş aramak, bulmak önemli bir karar. Çok hayatında çok önemli bir karardır. Onu iyi hazırlamalısın. İyi düşünerek ve dua ederek seçmelisin. Yine Süleyman meselelerinde bize bildiriliyor nasıl bir eş en uygun olur. Süleyman meselelerinde 31. bölümünde 30. ayet ediyor.
Letafet aldatıcıdır ve güzellik boş şeydir. Fakat Rab'den korkan kadın övülür. Yani sen ara Rab'den korkan bir kadın. Dış güzelliği de tabi Rab beklemiyor, en çirkini sen alasın. Ama bu birinci yere koyma. Birinci yere koy iç güzelliği. Sakin bir ruh. Rab'be güvenen biri. Bu sebeple diyebiliriz eş ararken bu durumlara, şimdi söyleyeceğim durumlara çok önem biçmelisin. Biz tabii ki konuşuyoruz şimdi değil herhangi dünya insanı için. Biz konuşuyoruz Rab'bin çocukları olarak. Rab'bi tanıyan, sen bir inançlısın, sen de Rab'bi seviyorsun. Ve bunun için konuşuyoruz. Gerçekten kurtulmuş bir insan mıdır senin aradığı eşi? Gerçekten Rab'bin bir çocuğu mudur? Bunu sormalısın. Kutsal kitap şöyle diyor Amos peygamberinde 3. bölüm 3. ayet. İki adam anlaşmadan birlikte yürürler mi? Yani iki insan anlaşmadan, birbirini tanımadan, huylarını bilmeden, karakteri bilmeden, düşünceleri bilmeden beraber yürüyecekler mi? Bu sebeple bir hazırlık düşüncesinde olmalısın. Senin aradığı eş lazım olsun, bir inançlı. Aynı fikirde olan, bu önemli tema üzerine aynı fikirde olan biri olsun. Gerçekten değil sadece topluluğa gelen biri lazım olsun. Gerçekten kurtulmuş biri. Rabbin bir çocuğu. Bilsin ne zaman kurtuldu, nasıl kurtuldu. Tövbeden geldi mi? Mesih İsa kim olduğunu anladı mı? Öyle bir çağın ara. Eğer sen Rabbin çocuğu olarak ciddi bir iş yapmak istersin, Rabbi hoşnut etmek bir iş yapmak istersin, öyle biri aramalısın. Çünkü Rabbin sözü diyor ki 2. Korintliler mektubunda 6. bölümünde 14. 15. ayetlerde diyor. İmansızlarla aynı boyunduruğa yani iracın altına girmeyin. Çünkü doğrulukla fesadın ne ortaklığı, ışıkla karanlığın ne beraberliği olabilir. Mesih ile Belial arasında ne söz birliği, iman edenin iman etmeyenle ne paydaşlığı olabilir. Yani bu biz konuşmuyoruz öteden beri sadece inanç adına takılmış olan birinden konuşmuyoruz. Biz konuşuyoruz Rabbi seven, Rabbin yolunda yürümek isteyenlerden. Ve bu sebeple iyi düşün. Bir eşek bir öküzle beraber bir boyunduruk altına getirilmiyor. Çünkü onların yürüyüşü ayrı oluyor. Onların sürat skorusu da ayrı oluyor. Bu sebeple doğru dürüst bir iş yapılmıyor. Dengeli bir boyunduruk lazım olsun. Yani bu birinci önem biç. Gerçekten inançlı mıdır? Senin aradığı eş. Aramayın, bakınma sağa sola, inanmadıkların dış güzellikleri var. Rab yarattı onları. Ama iç güzelliği daha fazla önem biç. Çünkü o solunmayan, bozulmayan, çekinleşenmeyen bir güzelliktir. İkinci durum, Mesih'in yolunda yürüyen sağlam bir midir? Yoksa sadece toplantı yerinin koltuklarını ısıtan bir midir? Veyahut da gerçekten ciddi bir durumda Rab'i seven, onun sözü uymak isteyen, onun için işlek olmak isteyen biri midir? Buna önem biç. Üçüncü bir durumda kendini de sorabilirsin. Bu yazıyor Tekvin 2. bölüm 18. ayet ediyor. Ve Rab Allah dedi, Adam'ın yalnız olması iyi değildir. Kendisine uygun bir yardımcı yapacağım. Ona uygun bir yardımcı. Ancak sana uygun biri olabilir. Rab bunu en iyi olarak biliyor. Senin huyu, senin kalbin dibindeki olan işler sen saklayamazsın Rab'in önünde. O senin zayıf ve kuvvetli tarafları bilen O'dur. Seni yaratan O'dur. Ve sana en uygun olan kim olacağını O ancak biliyor. Ve bu sebeple ona güvenebilirsin. Sana uygun mudur sormalısın ve bunun için ayrı ayrı akıl şimdi vereceğim. Ne üzerine soruşturacağın. Fakat bu değil sadece sen kendin ararken, aramaktayken bu durumlara önem biçeceğin. Eğer senin ailende inanç ise, senin baban annen de inanç ise, bu durumlar üzerine önem biçsinler. Onlar seni tanıyorlar. Onlar da düşünsünler, bizim çocuğumuza, bizim kızımıza uygun bir insan mıdır? Yoksa uymayacak mıdır? Tabii ki mahalle ve millet düşüncesi olacak. Onlarda para var mı? İş olacak. Onlar soylu ve tanınmış insanlar mıdır? Değil midirler? Bakma sadece dış durumlara. Daha önemli olan sen isteyeceğin değil mi? Eğer sen baba olursan, anne olursan, isteyeceğin senin kızın, senin çocuğun mutlu bir evliliği sürdürsün değil mi? Bu sebeple Rab'den korkan insanlar olursanız, kendi çocuklara ve kızlarınız için bu üç duruma önem biçin. Rabbin bir çocuğu mudur? Onun aradığı eşi, sizin aradığınız eşi onun için. Mesih İsa seven ve onun yolunda yürüyenler midir? Ve senin kızı ve çocuğa uygun olan biri midir? Karar siz verin. Bakmayın sadece paraya. Bakmayın sadece varlıklı mıdır, değil midir diye. Bakmayın sadece mahalle ne diyecek onun hakkında. Bakın Rab ne diyecek, nasıl insanlardır, huylar nasıl. Hem kendin hem ailen olarak eş aramaya çıkarken bu durumlara önem biç. Ve sana uygun mudur sözü üzerine bazı kendin sorular sorabilirsin. Onunla daha iyi tanışabilmek için sorular sorabilirsin. Onun karakteri daha iyi tanıyabilmek için belirli sorular sorabilirsin. Çok gururlu mudur? Yani büyüklemeye giden bir insan mıdır? O sana bu soru sorsun. Sen de ona sorabilirsin. Yani tanıyın onu. İzleyin onu. Çeşitli durumlarda, toplantı hayatında, olabilir iş hayatında biraz bakın nasıl bir durum. Yani kendi büyükleme mi fazla arıyor yoksa alçak gönüllü biri midir? Onu azalama kalkınırsa, hani onu durulmak için bir söz söylenirse hemen bomba gibi mi patlayacak yoksa kabul mü edecek bu sözü? Karakter böyle belli oluyor. Yoksa yıkılacak mı Bednaga? Ya da sevinçli kabul edecek azalama sözü eğer yerindeyse. Veyahut da kararsız bir insan mıdır? Yani karar veremiyor bir türlü. Nasıldır? Düşünün. Onun karakteri öğrenin. Veyahut da sorabilirsin, praktik işler onun elinden gelir mi yoksa hiç anlamıyor mu? Bu da önemli. Belki sana uygun bir eş lazım değil mi? Sen praktik işlerden anlamıyorsun ama o praktik, çok praktik biridir. Birbirinize uyacaksınız. Hani burada var durumlar. Rab düşünüyor bu şeylerde. Merhametli bir insan mıdır yoksa acımasız bir insan mıdır? Kaba bir insan mıdır? Veyahut da sorabilirsin, kolay kin besliyor mu? Affetmemezlik var mı onda? Yoksa unutabilir dertlere, geçmişi unutabilen biri midir? Veyahut da saygılı oluyor mu başkaları yoksa saygısız mı oluyor başkaları? Veyahut da başladığı işi bitirebilen biri midir yoksa çok işler başladı ama hiçbirini sona getirmedi? Bu sana bir işarettir. Onun karakteri üzerine öğrenebilirsin. Veyahut da düşünebilirsin, en fazla kendinden mi konuşuyor yoksa başkaları da övebilir, başkaları da iyi bir laf söyleyebilir. Veyahut da ancak kendi faydasını mı arıyor yoksa başkalarının faydasını da arıyor mu? Açık yürekli midir yoksa fazla konuşmaz? Dedikoducu mu yapıyor? Yani seviyor mu çene çalma, laf kestirme? Düşünün biraz. Nasıl bir insan? Onun huyu öğren. Hazır mıdır bir otkuvornuz binsin onun üzerine? Sorumluluğu taşısın yoksa çekiniyor mu sorumluluğu taşımaktan? Yani bu sorular sorabilirsin. Veyahut da daima birinci mi olmak istiyor? Ya da sözünde durmayan biri midir yoksa söz verdi mi sözünde duran biri midir? İyi bir durum değil mi? Sözünde durabilirse. Veyahut da fikrini çabuk değiştiren biri midir? Ya da düşünerek hareket eden biri midir? Kolay sinirli oluyor mu yoksa sakin oluyor, yavaş oluyor? Anlayışlı olabilir mi? Yoksa anlayış göstermiyor hiçbirini. Çabuk dargın duruyor mu, daralıyor mu? Veyahut da çok bencil mi oluyor? Çabuk dost kazanabiliyor mu yoksa Hiç kimse onunla dost olmak istemiyor. Sebepler sorabilirsin. Rab için vakit ayıran biri midir? Yoksa Rab önemsemeyen biri midir? Yani bu sorular sana yardım edecek. Sorarsın kendine onun hakkında. O da sorsun seni. Ve birbirinizi tanışın ve zayıf taraflara kuvvetlensin. Gelişebilir, ilerleyebilir. Belki şimdi yok bazı durumlar ama bunun için çalışabilirsiniz. Daha evlenmeden birbirinizin karakterleri tanımanız gerekiyor. Yani bu önemli durumlar. Veyahut da kararlı olmalısın. Evlenmek isteyen insandan sen ne bekleyiş içindesin? Olabilir eline bir hati alacağım, bir himikalka, bir kalem ve yaz. Birkaç durumlar. Sen ne bekleyeceğin senin evleneceği eşinden? Veyahut da diyebilirsin de evlilik için ne gibi amaç koyuyorsun, cel koyuyorsun? Evlenirsem istiyorum benim evliliğim bunu olsun. Onu yaz, yazılı olarak. Göster, öbürüyle tanış. Onun fikri nedir? Öğren onun fikrini de. Bu çok önemli şeyler evlenmeden evvel. Veyahut da sen ona ne verebilirsin onunla evlenirsen? Değil sadece ondan ne bekleyesin, sen ona ne verebilirsin? Değil para için konuşuyoruz. Şimdi ona çeşitli durumlar düşünmen lazım. Ne verebilirsin ona? Veyahut da evlenmeye giden hazırlık sorular var. Biz oluşuyoruz ruh, can ve bedenden. Bu sebeple bu üç durumu göze al. Ve bu üç durum üzerine kendini sorabilirsin ve bunun için bir hazırlık da yapabilirsin. Mesela ikiniz hazır mısınız? Kutsal kitabın bilgisinde köklü müsünüz? İkiniz beraber razı mısınız? Beraber kutsal kitabı okuma. Bu daha nişanlılık döneminde. Bu evlenmeye doğru giden bir hazırlık demektir değil mi? Beraber kutsal kitap okumaya razı mı oluyorsunuz? Bak burada zaten o inanmadık biri ise hiç razı gelmeyecek senin. Diyecek ya bu bırak bu kitabı ya. Biz evlenmek istiyoruz. Bırak kitabı. Hayır. Sen onunla beraber kutsal kitap okumaya çalış. Beraber dua etmeye öğren. Beraber İncil ayetleri ezberlemeye, İsus öğrenmeye çalış. Veyahut da sizin anlayışlar çok farklı oluyorlar mı? Kutsal kitap hakkında, öğretiş hakkında. Veyahut da beraber hangi topluluğa katılacaksınız? Nereye bağlısınız? Ne öğretişi savunuyorsunuz? Öğrenin bunu. Veyahut da Rabbin işinde ne kadar vakit ayırmak isteyeceksiniz ileride? Beraber karar verin. Beraber Rabbin işinde çalışmak isteyecek misiniz? Beraberlikte bulunmak kardeşlerle sizi sevinç mi veriyor? Siz beraberlik arıyor musunuz? Yani bu çok çeşitli durumlar olabilir. Kendinize sorarsınız. Veyahut da çana uygun sorular, duygulara uygun sorular, aklına uygun sorular. Sen bir gece insan mısın? Yani olabilir gece uyanık duruyorsun, sabah kalkamıyorsun. Bu olmalı üzerine konuşasınız. Evlenmeden evvel. Neden? Ne fayda var? Sonra çekişme kalkacak. Sen erken yatmak istiyorsun, o gece kuşu oluyor ve sabah kalkamıyor ama sen sabah kalkmak istiyorsun ve bunun üzerine çekişmeler oluyor. Bundan önce lazım konuşasın onunla. Yani bildiresin, ben böyle bir insanım, gecede çok uyanık kalmak istiyorum, benim huyum böyle. Bu durumlar konuşulabilir ve konuşulmalı. Veyahut da ailelerden akıl alabileceğin mi? Yoksa diyeceksin, ah babam ne derse bana ne? Sen hazır mısın? Senin eşin uğruna senin dostlardan vazgeçeceğin. Olabilir senin kötü dostlar var. Ama eşin bundan hoşlanmayacak. Razı mısın vazgeçmeye? Bu durumları konuşmalısın. Bu çok önemli şeyler. Veyahut da hangi yemekler seviyorsunuz? Ne fayda var? Senin eşi sana her gün koyacak ileride beğenmediğin yemekler. Konuşulabilir bu şeyler. Beraber sizin celleriniz nedir? Yakında ve uzakta olan celleri nedir? Veyahut da para harcamakta ne tema var? Kimin elinde olacak kesi? Ve kim para harcayacak? Aynı fikirde misiniz? Değil misiniz? Yoksa senin huyu bu mudur? Her daim bir saat geç kalıyorsun ve o tam titiz bir durum. Vaktin de gelmek istiyor. çekişme kalkmasın bunun üzerine, konuşmalısınız. Eğer senin eşi daha fazla sevilen bir insan olursa sen ona kıskanacaksın mı? Senin huyu nasıldır? Kolay dargın mı duruyorsun? Kolay affedebiliyor musun? Veyahut da senin gözyaşı ne yaratabilir? Sadece soğan doğrarken mi gözyaşı mı dökeceksin? Yoksa belirli durumlar sana gözyaşı getirecek. Onunla senin korkular ne olduğunu paylaşabilir misin açık sözlü olarak? Yoksa onun önünde her şey saklayacağın gizli saklı kalacak? Yoksa açık sözlü mü olacaksın onunla? Eğer kinin, öfken kalkarsa nasıl onu ifade ediyorsun? Onun başına tabakları mı, çinileri mi yadıracaksın? Onu döveceksin mi? Ha, bunu önce konuşmalısın. Eğer öfken kalkarsa nasıl davranıyorsun? Bilsin onu. Hazır mısın ailelerden, yani sizin, onun ve senin aileden vazgeçmeye, uzaklaşma? Yani bu şeyler üzerine konuşulmalı. Nasıl davranacağın eğer senin eşi hastalanırsa, öyle bir hastalık ki sakat olacak. Hala ona bağlı kalacaksın mı? İşte sevgi bu şeyleri arayacak. Değil sadece ne zaman güzellik koruyor, ne zaman bedeni işliyor, ne zaman beden işlemeyecek ona sadık kalacaksın mı? Önceden konuşmalısın ve düşünmelisin bu durumlara. Yoksa açık sözlü oldun mu hiç önceki ilişkiler içinde bulunduysan inanmadıkken? Veyahut da ileri bakarak kaç çocuk isteyeceğiniz? O çok mu istiyor, sen az mı istiyorsun? Yani anlaşmak lazım, bunun üzerine açık sözlü olmanız gerekiyor. Yani diyoruz ki nişanlılık evlenmeye doğru giden bir tanışmak, bir hazırlık oluyor. Ve bu sebeple de diyebiliriz ki erken evlenmek de iyi değildir. Olgun yaşta evlenmelisin. Rab dedi ki erkek kadınla yapışacak değil, çocuk kıza yapışacak. Yani diyebiliriz ki nişanlılık oluyor ruhsal bakımından bir hazırlık. Bir de dedik ki duygusal bakımından bir hazırlıktır. Karakter tanıma. Bir de oluyor maddi bakımından bir hazırlık. Para biriktirmek, eşya almak, oturacak bir yer bulmak vesaire vesaire işler. Ve bitki olarak da diyebiliriz fiziksel bakımından da bir hazırlık oluyor. Bunun üzerine kendiniz karar vermelisiniz. Ama dikkatli olun, granitçilerin dışına çıkmayın. Günaha girmeyin, kendinizi temiz tutun. Beraber bedence birleşme oluyor evlilik içinde değil evlenmeden önce. Ve bitki olarak Rabbin bir akıl daha sizi bildirmek istiyorum. Mezmur 119 ayet 9 diyor. Genç insan yolunu ne ile temizler? Senin sözüne göre onu tutmakla. Bunu çağdan sizlere diliyorum. Bir duayla kapatıyorum. Ey Allah'ım lütfen benim kardeşler, kız kardeşleri koru. Sana uygun ve temiz bir hayat sürebilsinler bu tema üzerinde de. Amin.